Yani burada Kore'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Beşiktaş Üniversitesi. Yaptığında da dağılık çünkü. Sen bir sistemde kap karanlığı çalışıyor. Şu kadar bir hacı.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktay Arbabuna ile hazırladığımız programımızda bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Profesör Doktor Şinasi Yavuz Önol hocamız. Hocamız üroloji uzmanı ve bu konu bu hafta bize çok değerli bilgilerini paylaşacak. İsterseniz hocam sizin kısaca geçmişinizden izleyenlerimize biraz bahsedelim. Eksiğimiz olursa da lütfen siz düzeltin. Siz 1983 yılında doçent, 1990 yılında da profesör oldunuz. Uzun yıllar Ankara GATA ve İstanbul GATA'da klinik şefliği yaptınız. Evet. Ve değişik üniversitelerde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yaptınız, evet. Değil mi? Çalışmalarınız özellikle üroloji kanser cerrahisi, çocuk ürolojisi ve kadın ürolojisi ve rekonstrüktif üroloji konusunda yoğunlaştırdınız. Ayrıca dünya literatürüne girmiş bir ameliyat tekniğiniz var. Ondan da bahsedebiliriz. Ve kendi soyadınızda galiba, değil mi?
Bir öyle, bir de evet. Türk. Bir kendi soyadımızda, bir de ayrıca yani daha kapsamlı olsun diye, daha evet. Kendi isimimizden çok bütün ülkemizi Türk şeyler temsilesinde, Türk yöntemiyle, evet. İngilizce baş harfleri, Total Utilization of evet. Retroperitoneum for Colpopexy, bunların baş harfleri Türk diye geçiyor. Özellikle kadın ürolojisiyle evet. ilgili olan kadınlık organından mesanenin, rahimin sarkması, gerçekten zor zahmetli operasyonlar. Bunlar en az 3 saat süren büyük operasyonlar. Biz bu kendi evet. geliştirdiğimiz bir yöntemle evet. Bunu hemen hemen 45 dakika 1 saate indirdik. Hasta için daha minimal invazif evet. bir yöntem. Bu 2011 yılında uluslararası büyük dergilerde yayınlandı.
Evet.
Yine uluslararası Toronto, Melbourne, Sydney, efendim Belgrad, evet. Orlando, oralarda da yayınlandı. Yani tescil edilmiş bir ameliyat evet. tekniği. Yani ülkemizin...
Çok önemli tabii ki.
Maşallah. Çok ülkemizin önemli, en önüne gelen evet. üroloji profesörlerindensiniz. Yani hocaların hocası.
Estağfurullah.
Evet. Ayrıca yurt dışında aktif çalışmalarınız da oldu. Evet, ve evet. özellikle Afrika.
Afrika'da tabii Afrika'da, böyle çok değerli kuruluşlar davet ediyorlar. Biz Afrika'da Nijer evet. özellikle. Orada hakikaten dünyanın en evet. fakir, en... geri kalmış ülkesi. Orada fistül, bu doğum travayına bağlı
evet.
idrarın vajenden gelmesiyle sonuçlanan doğum hatalarına bağlı çok derecede kadınların sosyal ve hijyenik efendim yardımlarına ihtiyaç olacağı bir hastalık var. Onların onarımında bulunduk.
Zor ama şartlarda biz, tabii
çok
orada.
Çok fedakar.
Evet. Çok zor evet.
Şimdi efendim şunu evet. söylemek lazım. Tabii biz biraz eski olup da eskimemeye gayret eden hekimler olaya biraz daha kapsamlı bakabiliyoruz. Sadece bir alanda değil. Dolayısıyla bir de çok sıkıntıyla yetiştiğimiz için çok iptidai şartlarda ameliyat yapma alışkanlığımız var. Bunun da bize büyük bir avantajı sağlıyor.
Çok değerli çalışmalar bunlar evet. hocam.
Fedakarlık.
Yani fedakarlık yani. Ama tabii bir sürü arkadaşımız. Yani bu millet çok fedakar bir millet. Aslında evet. herkes gelir. Yani ben ilave fazla bir şey yapmadım. Esas orayı düzenleyen biz bir ekip halinde gidiyoruz oraya. Aşçısından tutun efendim. Sekreter, sizler gibi hanımefendiler, tercümanlar gidiyor. Hem göz, hem üroloji, hem genel cerrahi bir kapsamlı gidiyoruz. Oradaki insanların ızdıraplarına yardımcı olmaya çalışıyor. Yani maşallah, ülkemiz bu evet. konuda tabii. insanımız çok fedakar. Evet. Çok fedakar. Evet. Sizler yani bizden aşağı kalır bir fedakarlık göstermiyorsunuz. Sizler de öyle. Sizlerin, herkesin görevi ayrı. Dolayısıyla yani benim için de büyük bir mutluluk oldu sizleri burada görmek beni tenezzül edip çağırdınız.
Estağfurullah. Şeref duyduk.
Biz çok mutlu olduk. İnşallah. Şeref duyduk. İyi ki geldiniz hocam.
İnşallah. Bu tabii çok güzel bir ahlak, güzel bir şey. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Bir insanı kurtaran bütün insanları kurtarmış gibi olur diyor. O kadar şerefli ve güzel bir şey ki yaptığınız. Evet. Çok büyük
hepimiz
sevap
için,
tabii inşallah.
Hepimizin.
Tabii. Allah razı olsun.
Bunları organize edenlerden de Allah, evet, razı olsun. İnşallah. Çünkü bizler onların piyonları şeyi oluyoruz. Yani yardımcılar, esas bunları organize eden perde arkasındaki güçler var mesela. Bir İbrahim Bey var mesela. Çok varlıklı bir arkadaş. Bütün bunları o organize ediyor.
Allah razı olsun.
Yani şimdi ben onun ismini de anmak isterim.
Evet, evet.
Her grup, her sivil toplum kuruluşu dünyanın her yerinde büyük işler yapmaya çalışıyorlar. Efendim, yani bunlara takdir etmemek, burada bizim ufacık bir katkımış olması, yani benim için büyük bir mutluluk.
Evet. Hepsi inşallah Allah katında çok,
çok
değerli,
inşallah,
çok önemli
çalışmalar.
Bu hafta sizin hocam böbreğin yapısı, böbrek taşları, hı, ve böbrek tümörlerinden
bahsedelim,
konuşalım, olur, eğer sizin için uygunsa. Tamam, İsterseniz efendim, böbreğin yapısıyla başlayalım.
Şimdi efendim, bu çok güzel bir idrar üriner sistemi gösteren bir şey. Biz önce, şimdi bu şu sistemde, şimdi önce böbrekler, böbrekleri birazdan şeyini, fonksiyonunu anlatacağım. Oluşan idrar bir üreter dediğimiz borucukla mesane dediğimiz idrarı toplayan bir oluşuma geliyor. Ondan sonra da efendim üretra dediğimiz idrarı dışarıya boşaltan bir kanalla da dışarıya atılıyor. Evet. Burada erkekle ilgili. Kadınlarda bu idrar yolu ve cinsel birleşme organı ayrı. Erkeklerde idrarı boşaltma organı ve cinsel birleşme organı aynı. Bunu ifade etmek lazım. Şimdi isterseniz hemen önce taşlardan bahsedeceğiz. Sonra da böbrek tümörlerinden, evet, bahsedeceğiz. Şimdi burada bakın, bir kere taşların hemen hemen hepsi böbrekte teşekkür eder, oluşur. Ondan sonra kanala, idrar kanalına girerek buradan aşağı kadar iner. Oradan da eğer yollar yeterince geniş ve uzunsa dışarıya atılırlar. Bizim için bunların hepsinin bir takım kılavuzları vardır. Hangi taşlar ne zaman atılır, ne yapmak lazım? Yani bizim bir anayasamız vardır. Her hekim kendine göre etik olarak şunu şöyle yapacağım diyemez. Şimdi bakın, şurada bilmem gözüküyor mu? Küçük küçük taşlar oluşmuş. Değil mi? Burada da bakın, bütün bu alt kalis sistemini dolduran taşlar oluşmuş. Bazen öyle olur ki bu, bütün bu böbreğin toplayıcı kısımlarının içerisi tamamen taşla dolar. Şimdi biz, onlar çok şükür eskiye göre çok daha az gözükmekte. Çünkü artık erken dönemde tedavi edilebiliyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Bütün böbreğin içini dolduran taşlar daha çok geri kalmış ülkelerde daha çok gözükür. Çünkü tıbbi imkanlardan faydalanma olanları çok düşüktür. Ayrıca geri kalmış ülkelerde ve sıcak ülkelerde taş oluşumu daha fazladır. İsterseniz biraz böbreğin, evet, ilahi mekanizmasından,
evet,
bahsedelim.
Maşallah, evet.
Bir kanaat önderiye işte soruyorlar, diyorlar ki işte efendim, ağacı kestik, onun içerisinde Allah lafzı yazıyor. İşte şeyin kuyruğunda, balığın kuyruğunda Allah lafzı yazıyor. Şöyle bir cevap veriyor da efendim. Bunun için mucize aramaya gerek yok ki diyor. Nereye bakarsak bakalım biz, her tarafta Allah'ın bir mucizesi var. Dolayısıyla şimdi elimiz bir ayrı bir mucize. İnsan vücudu ayrı bir mucize. Böbrek apayrı bir mucize.
Bambaşka, evet.
Yani ondan sonra. Şimdi böbreklerden madem ki bahsediyoruz, çok kısa olarak şöyle bir şey bahsedeyim ben. Böbrekler bizim vücudumuzda çalışmayla oluşan toksik, zararlı maddeleri atan en önemli organ.
Evet.
Bilindiği gibi siz de çok iyi bir doktorsunuz. Benden daha iyi pek çok şeyleri bilirsiniz. Eksiklerim olsa beni düzeltin lütfen.
Hocaların hocasısınız.
Estağfurullah. Mesela karaciğerimizde, yani zehirleri ortadan kaldıran,
evet,
nasıl bir araba çalışınca bir takım toksik maddeler meydana geliyor, egzozla atılıyor.
Evet.
Bir nevi, yani benzetmek biraz avami bir tabirle, böbrekler, karaciğer, gayta, bağırsaklarımız bizim egzozlarımız, artık maddelerin atılması gibi bir şey. Şimdi böbrekler bir günde 15 TK idrar yapar, süzer. Bunun sadece 1,5 litresinin dışında geri emilir. Evet. Yani bakın evet, ne kadar önemli. İlahi bir mekanizma.
Evet. Evet.
Ayrıca böbrekler, şu iki böbrek birerden 2 milyon böbrekçikten yapılıdır. Biz onlara nefron diyoruz. Yani Allah her şeyi rezervli olarak yaratmıştır.
Maşallah. Evet.
Şimdi kalbimiz, koroner damarlarımız rezervli yaratılmıştır. Doğuştan kapalıdırlar. Evet. Sonra böyle spor mesela, daha sonra bir anjiyoplasti sanki yeni damar oluşumuna imkan sağlar. Siz kalbinizi sporla zorlarsanız o yedek damarlar o zorlama nedeniyle açılır. Evet. Ve bunlar kolay kolay enfarktüs geçirmezler. Bakın ne kadar önemli bir şey. Şimdi böbreklere geri dönecek olursak şayet her böbrekte 1 milyon, 2 milyon bizim böbrekçiğimiz var. Bir böbreği bir değişik nedenlerle çıkarıp atalım. Gelişmemiş olsun. Öbür böbreğin de yarısını çıkarıp atalım. Yine hayat tamamen normal çalışabilir. O kadar rezervlidir insan vücudu. Yani böbreğin
çünkü çok hayati bir organ.
Çok hayati. Evet.
Olmasa olmaz. Tabii. Yani
Allah'tan mesela hiç olmasa çift yaratılmış.
Evet.
Yani biz ürologlar o yönden şanslıyız. İşte taş sebebi bir kere bir genetik yatkınlık söz konusu.
Evet.
Şimdi aslında taşlar bazen metabolik bozukluklarla olabildiği gibi bir de bizim bilmediğimiz başka nedenlerle de taş oluşabilir. Ben taş oluşmanın aşırı akademik yönlerine girmek istemiyorum. Hem sıkıcı gelir hem de anlaşılmaz seyircilerimiz açısından. Sadece şunu söylemek isterim. Çocuk yaş grubundaki taşlar mutlaka bir metabolik araştırmaya ihtiyaç gösterir.
Tabii.
Evet.
Ama erişkin yaş grubunda biz bir de bunları özellikle düşürülen taşları laboratuvara göndererek, daha doğrusu spektrometrik merkezlere göndererek araştırıyoruz. Fakat çoğunda da buna gerek yoktur. Çünkü sonuç değişmez. Bir insanda
evet,
taş oluyorsa
evet, sonucu değişti.
Ne yapacaksınız? Evet. Bol su içecek bu arkadaş.
Evet.
Yani, İki, evet. tuz taş yapar. Az su içmek taş yapar. Kilo, obezite taş yapar. Tatlı taş yapar. Hani tatlı diyoruz ya aslında tatlı zehir.
Evet.
Yani hayatta tatlıyı yaşamamızdan çıkarmam. Hareketsizlik taş yapar. Şimdi bunları söylüyoruz. Bunlar şimdi ilmel yakin, teorik bilgi. Bunları uygulamak önemli.
Evet tabii.
Şimdi evet. Dolayısıyla isterseniz bunu böylece kısa geçelim çünkü
eskiden bir soru sorabilir miyim?
Ben de soru sormak istiyorum.
Tamam.
Buyurun.
Siz buyurun.
Kalsiyumun evet. Taşlara sebep olduğu zannediliyordu.
Evet.
Şimdi çok doğru. Anlatırsanız.
Şimdi evet. Efendim her şeyi dengeli almak lazım.
Evet.
Şimdi siz peynir yiyebilirsiniz, yoğurt yiyebilirsiniz, taş hasta. Bunu almazsanız esas taş olur.
Taş olur evet.
Ama siz gece gündüz yoğurt yiyecek haliniz yok ki zaten. Efendim ıspanak da hayır yapmaz. Mühim olan çok su içmek.
Evet.
Yani kalsiyumu yeterince almak. O zaman ne oluyor? Vücut kendi kalsiyumunu, kemiklerdeki kalsiyumu
tabii.
Şey yap. Ha bir de şöyle bir şey var. Bazen parat hormon dediğimiz tiroidlerin altında özel kalsiyum metabolizmasını düzenleyen bir hormon. O hormonun fazla salınmasında kalsiyum taşları meydana gelebilir. Fakat bunlar dediğim gibi metabolik bozukluklarla ilgilidir. İsterseniz bu konuları çok fazla girmeyelim. Çünkü daha pratik bilgiler vermek isterim ben. Sizin sorunuzu alayım eğer şeyse.
Ben şimdi bir şey sormak istiyorum. Sıcak iklimlerde, tropikal iklimlerde ve yüksek rakımlı yerlerde bu böbrek taşlarına daha fazla rastlandığı söyleniyor.
Doğru.
Bir bunun nedeni, sebebi nedir? Bir de mesela kalsiyum taşları genelde kalsiyum oksalat, kalsiyum
evet,
fosfat
evet.
ağırlıklı görülüyor. Bu çıkan taşın cinsi yapılan diyeti yine etkilemeyecek mi? Yani klasik tuz, az tuz, bol
kesinlikle,
su ve hareketli bir
hareket. Bol su.
Evet.
Ha bir de şunu söyleyeyim. Su deyince gece içme. Çünkü gece antidiüretik hormon dediğimiz böbreğin idrar yapmasını sağlayan hormon daha az salgılanıyor. Dolayısıyla gece bir şekilde kalktığınız namaz kılacaksınız birkaç bardak su için. Yani gece taş oluşumları daha fazla. Ama bu herkes için değil. Eğer taşa yatkınlığınız varsa, daha önce taş düşürdüyseniz öneri mümkün olduğu kadar bol su içmeye, su olarak içmek. Tabii. Yani kaliteli su, onların o kadar önemi yok. Yani içtiğiniz kireçli su oraya kireçli su olarak gitmiyor.
Evet.
Hani zannediliyor ki efendim çok, ha damak tazı açısından iyi su alabilirsiniz. Ama böyle bir konsept doğru bir şey değil. Mümkün olduğu kadar her yaşta çok su içmeye, zaten bayanların ve erkeklerin cilt güzelliğinde de, yani çok su akciğerlerinde ifrazatın atılmasında, yani çok su her zaman avantajlı. Bir de miktar ne kadar deniyor mesela? Bir günde 1,5-2 litre idrar çıkaracak miktarda su içmek. Yani bir 2 litre su içmek, 2-2,5 litre su içmek gerekiyor. Yaz kışa
evet.
göre
evet.
Değişiyor efendim. Sıcak ülkelerde idrar daha konsantre olduğu için teşekkülü daha kolay oluyor. Küçük bir nüve başlıyor. Onun üstünde taşlar düşüyor. İsterseniz, müsaade ederseniz, şimdi burada taş oluştu. Şimdi çok önemli bir noktaya temas etmek istiyorum. Yalnız lütfen o yarısına geldiğimizde programı bana söylerseniz, ben ondan sonra daha da önemli olan böbrek tümörleri evet. kısmına geçeceğim.
Tamam,
orada bir uyarıda bulunursanız sevinirim. Şimdi taşın oluşması önemli. Esas taş oluştuktan sonra ne oluyor? Onlardan bilmek lazım. Şimdi modern görüntüleme yöntemleriyle çok şükür Allah'a bir başka nedenle ultrasonografi, tomografi, MR çekildiğinde biz tesadüfen hastada hiçbir belirti yokken böbrekte, idrar yollarında taş saptıyoruz. Biz buna aseptomatik yani klinik bulgu vermeyen taş diyoruz. Maalesef teknolojinin bize yönlendirmesiyle her tesadüfen yakalanan taşların girişim tedavisine geçiliyor. Bu doğru değildir. Şunu bileceğiz. Ne kadar bir insan sağlıklı olursa olsun,
evet.
gereksiz yere yapılan, en usta elde yapılan bir ameliyat gereksiz yere ameliyattır. Evet. Her ameliyatın bir riski vardır. Hatta öyle ki anestezide 200 binde bir rastlanılan hipertermi denilen bir olay vardır. Çok kötü sonuçlanabilir. Çok ender de olursa. Dolayısıyla ha gerektiğinde tabii ki tedavi yapılacak. Aslında insanın yaşlanması damarının yaşlanmasıyla birliktedir. 10 tane faktör vardır. Hızlıca geçmek istiyorum bunu. Efendim, 1 yaş, 2 sigara, 3 alkol, 4 obezite, 5 hareketsizlik, 6 tansiyon yüksekliği, 7 şeker hastalığı, 8 sebze ve meyveden eksik beslenme, 9 kan yağları yüksekliği, 10 da aşırı yoğun stres. Bunlardan ne kadar bir insanda fazlaysa o kadar ameliyatı kılı kırk yararcasına düşünüp yapıp yapmamakta karar vermek lazım. Şimdi dolayısıyla şimdi tekrar geri dönecek olursak, demek ki aseptomatik bulgu vermeyen taşları biz kesinlikle hemen tedavi etmeyeceğiz. Ne yapıyoruz o zaman? Aktif izlem, son 20 yıldan 15 yıldan beri tababette aktif izlem denilen bir konsept evet. yerleşti. Bu gibi hastaları biz tedavi etmiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Fakat bunları periyodik
takip
zamanda, mesela böyle zararsız bir taş saplandı, 6 ay ya da 1 sene sonra tekrar çağırıyoruz. Büyüme var mı? Taşın lokalizasyonunda bir değişiklik var mı? Onları anlamaya çalışıyoruz. Evet. Gerektiğinde tedavi ediyoruz. Yine biz, şimdi bir akademisyen bana göre diye konuşamaz. Biz çok merkezli, çok uluslu, mesela 20 ülke, 120 merkez. 20-25 senelik ya da 10 senelik çalışmaların sonuçlarına göre, biz buna kılavuzlar, onlara göre konuşmak zorundayız. Şimdi bunlar ortaya göstermiştir ki tesadüfen yakalanan böbrek taşlarının 7,5 yıl içerisinde ancak %50'sinde ilerleme gösteriyor. %50'sinde hiçbir şey olmuyor. Bunların da ancak çok düşük oranında Bunların kendisi düşüyor. Evet. Düşük o, yani septomatoloji veriyor, şikayet veriyor. Evet. Bunların da çoğu yine giriş, %7 oranında girişim gerektiriyor. Demek ki biz böyle bir hastaya hemen müdahale ettiğimizde %7 oranında faydalı olmak için yüzde kaç oluyor? %93 oranında boşu boşuna işlem yapıyoruz.
Doğru.
Fakat şöyle de bir gerçek var. Meslek, şimdi sık sık yurt dışına çıkan bir insan ya da pilot. İşte Amerika'da ben 1983 yılında bulunduğumda bu savaş uçaklarında uçan pilotların küçük taşlarına müdahale ediliyordu.
Evet.
Yani bir takım mesleki özellikler, yani durumlar farklılık gösterebilir. Evet. Çünkü o yukarıda taş ağrısı çekse hayati tehlike.
Evet.
Yani bunları söylerken ben genel anlamda, yani bu konuda bu konuyu iyi vakıf, iyi bilen, dürüst, etik kuralları bilen, kendini yenileyen kadroya ihtiyaç vardır. Şimdi efendim, bu taşlar yola çıktı. Bunun büyüklükleri bizim için önemli. Eğer bir taş 5 yani yarım santimse, bunların %98'i kendi kendine düşer. Ha, bir başka önemli bir noktaya temas edeceğiz. Efendim, hasta, benim ciddi ağrım var. Küçük taşlar daha fazla ağrı yaparlar. Aman doktor bey, benim hayatımı kurtar. Yine Avustralya'dayım. Bizim Türklerden birisi orada. Ya burada tababet çok kötü Avustralya'da. Neden? Ya benim taşım var, buraya müdahale etmiyorlar. Evladım, sana iyilik yapıyorlar. Anlatabildim.
Evet.
Bunu sen düşüreceksin, bu taşı. Şimdi ona sen işlemle aşağıdan aletle girsen sana zarar verme ihtimalleri var. Yani hastanın düşüncesi, yorumuyla hekimin, dürüst bir hekimin verdiği şey çok farklıdır.
Tabii.
Anlatabildim. Evet. Şimdi şimdi taşın bakın, burada taş gelmiş, şuradaki taş düşmüş aşağıya, bölmüş.
Evet.
Aşağıda tıkama yapmış. İşte aktif izlemde biz bunu takip. Eğer işte burada şimdi böbrek ciddi bir sıkıntı altında.
Evet.
Obstrüksiyon yapmış. Tam tıkama durumunda 21 günde bu böbrek iflas eder.
Acil, ama şey gerekiyor.
Evet. Müdahale gerekiyor.
Yani acil derken çok da acil değil.
Evet.
Bunun için biz başka alternatifler de bulur. Ama tam tıkanmada genellikle insan vücudu, dediğim gibi, yani ilahi mikrokozmos, ilahi bir mekanizma. Burada taş meydana geliyor ama, tıkıyor ama, vücudun, böbreğin kendini koruma mekanizması. Sanki düşünen bir beyin gibi vücudun kendini koruma mekanizması devreye girerek böbreğin içindeki basıncı düşürüyor, yine idrar yapmaya gayret ediyor. Yani pes etmiyor böbrek.
Evet.
Yani mücadele ediyor bizde. Hani hal diliyle bize bunları anlatıyor. Ama anlayabilen hekime, anlayabilen insana. Dolayısıyla o zaman gerekirse müdahale etmek gerekebiliyor, dediğim gibi. Bir de böbreğin içini olduğu gibi dolduran taşlar var. Bu konuda gerçekten teknoloji artık ameliyatın sayısını azalttı. Daha çok dışarıya veya aşağıdan bir takım aletlerle girerek biz bu taşları lazerle kırma olanağına sahip olabiliyoruz. Ama bazen bunlar da abartılabiliyor maalesef. Yani gereksiz yere de müdahale edilebiliyor. Bu performans sisteminin bize zorladığı nedenlerle. İsterseniz taşı burada biraz keselim ya da
soru
başka sorular sorayım. Şeyiniz varsa onlara cevap verin.
Böbrekte kum var deniyor, işte en çok halk arasında kum
çok
döktüm
diyor.
O
efendim,
ne demek? Kum dökmek
o hiçbir
ne
şey demek,
demek
değil.
Ne
tam
demek?
Bir kandırmaca.
Evet.
Böbreğin, böbreğin kendisi avuç avuç kum zaten.
Evet.
Böbrek şimdi %100 değil de, mesela özellikle çocuklarda biz mikroskopta sistin taşı gördüğümüzde bunun bir sistin metabolizmasında bozukluk olduğunu düşünürüz.
Evet.
Şimdi bir idrarı yaptıktan sonra koyalım. Yarım saat içerisinde o tortu dediğiniz de kumdur sizin.
Evet.
Yani havada ilahi bir artı eksi yükler nedeniyle idrarda berrak gözüküyor. O ortamdan ayrıldıktan sonra artık o artı eksi yükler ortadan kaldırıldığı için birçok, yani idrarın, şöyle söyleyeyim, şimdi mesela bana şey verdiniz, sütlü kahve verdiniz, ben bu şekeri koydum içerisine, şeker kullanmıyorum ya, çay verdiniz, koydum, karıştırdım. Siz o şekeri görüyor musunuz içinde? Ama içinde şeker var. İdrar da öyle. Dolayısıyla kum dekmek tabiri biraz yanlış diyebiliriz. Yani doğru bilinen yanlışlar var ya, böyle belgesellerde evet, söylüyor. Nadir durumlar hariç. Mesela metabolik taşlarda biz bazı sistin taşlarında, efendim ürik asit taşlarında ürik asit kristallerini görürüz. Bunlar olmaması gereken şeylerdir. Evet. Ama büyük anlamda o tortu dediğimiz şeyleri biz taş diyoruz. İsterseniz eğer şey yoksa başka. Getirin. Ama çok güzel sorular soruyorsunuz. Yani siz tabii daha halk gözüyle şey yaptığınız için, efendim mesela birazdan isterseniz bu böbrek kanserlerini anlatırken halk arasında kansere bıçak vurulmaz diye bir tabir var. Doğru mu değil mi? Evet. Onu bir anlatmak isterim yani. Gerçeklik payı var mı? Şimdi, yani halk doğru bilinen gerçekler ya da gerçek bilinen doğrular falan gibi.
Tamam hocam.
Evet. Evet. Bir isterseniz ana gruplarıyla ne tip böbrek tümörleri var?
Güzel.
Ne, nasıl tedavi ediliyor? Nasıl,
çok güzel.
Bunların seyri nasıl oluyor? Yani tamam. Kimi sıçrayabiliyor, kimi sıçramıyor.
Çok iyi. Evet. O zaman müsaade ederseniz, vaktimiz varsa ben kanser nedir onu çok kısa bahsedeyim
çok
mi?
Çok iyi olur hocam.
Vaktimiz var. Çok
tamam,
iyi olur.
Tamam. Evet. Şimdi efendim, İnsan vücudunda ilahi bir düzen var. Mikrokozmos, büyük kainatın fotokopisi. Devamlı bizim vücudumuzda hücrelerimiz bir kontrol, otokontrol halinde çoğalıyor ve yıkılıyor.
Evet.
Kontrollü hücre yıkımı var. Biz buna tıp dilinde apoptoz istiyoruz. Evet. Benden daha iyi bilirsiniz. İşte değişik nedenlerle bu düzenin bozulmasında hücreler anormal çoğalmaya başlıyorlar. Bunun en önemli faktörlerinde, en önemli tetikleyici, yani hücrenin DNA'sında, genetik şifresinde bozukluk meydana geliyor.
Evet. Evet.
Bu hücreyi anormal çoğalmaya itiyor. Bilmem anlatabildim.
Evet.
Efendim, bunu tetikleyen faktörler ne?
Evet.
Bir yaş. Evet. Yaşla birlikte bu hücrelerde apoptoz gelişiyor. Şimdi benim gibi yaşlılar gidecek, sizler gibi gençlere yer açılacak.
Estağfurullah.
Ay ben çok işte o yüzden zaten şimdi güzel söylüyorsun.
Her gün diyorsunuz ben yakın zamanda şu kadar koşuyordum. Koşabiliyor yani.
Tabii.
Gençsiniz.
Şimdi eksik olma. Şimdi efendim hayatın kendisi ibadet.
Evet.
Allah için yapılan her şey ibadet.
Tabii.
Şimdi ben asistanları oradan öyle kongreye götürüyorum. Her adımınız sizin ibadet.
İnşallah.
Ama hani bunu gösteriş için desinler diye, şehitlik bile öyle değil mi? Efendim bana cesur desinler diye giderseniz şehit olmazsınız. Allah için yapılırsa o şey, o zaman şehit. Her
tabii,
şey niyetlere göre. Buradan nereye geldi? Ha. Şimdi bir yaş. İkincisi efendim obezite. Yani
kilo bu, her şeyde
tabii o growth faktörle o apoptozis, kontrollü apoptozisi bozuyor. Hücrelerin DNA genetik şifresinde bozukluk yaparak kanserleşmeye yol açabiliyor. Bir de kimyasal maddeler, bir sürü kimyasal maddeler, genetik faktörler çok önemli. Mesela kolon kanserlerinde genetik faktörler çok önemli. Şimdi bu kanserde anormal büyüme yeterli değil. Kanser olabilmesi için mutlaka bu anormal büyümenin etrafa saldırması, bu da yeterli değil. Başka yere sıçraması, bakın bu iki özellik son önemli. Sıçraması ve sıçraması da yeterli değil. Orada kendi damarsal yapısını, anjiyogenezisini sağlayarak beslenmesini sağlaması önemlidir.
Hocam bu anlattığınız çok önemli. Çünkü çok önemli. Genelde bilinen, yani kanser deyince akla kontrolsüz hücre büyümesi, bölünmesi anlamına geliyor. Böyle olunca da kanser gibi algılanıyor.
Değil. Halbuki anlatacağım şimdi. Çok önemli bir noktaya geleceğiz şimdi efendim, müsaade ederseniz. Şimdi biz bir bu anormal hücre büyümesine neoplazm diyoruz.
Evet.
Neoplazmlar benign dediğimiz masum büyümeler olabilir. Bir de malign dediğimiz kanserler olabilir.
Evet.
Kanserler de düşük risk grubu kanserler olabilir. Orta ve yüksek risk grubu kanserler olabilir.
Evet.
Düşük risk grubu kanserler mesela cildin güneşe bağlı bazal sel karsinomlar. Bunlar hiçbir zaman öldürmez.
Evet.
Kanserdirler. Başka yere sıçramızda çok nadiren 100.000'de bilmem ne oranında öldürürler. Her kanser kanser değildir. Hemen çok kısaca prostat kanserlerinden de bahsedeceğim. Prostat kanserleri ilk tanı konulduğunda %50'si Düşük risk grubu kanserlerdir. Bunlar sıçramazlar ve öldürmezler çok büyük oranda.
Evet.
Dolayısıyla prostat kanserlerinin son 10 yılda %50'sinin boşu boşuna yapıldığı anlaşıldı artık. Pivot çalışması. Prostat Cancer Intervention and Observation Trial. Prostat kanserinin izlemi ve ameliyatıyla karşılaştırma sonuçları bize bunları gösteriyor.
Evet.
Bunun için mesela en çarpıcı bir örnek Avrupa Üroloji Derneği eğitim sorumlusu olan yeni emekli olan Hein von Poppel bundan 7-8 sene öncesine kadar yılda 250 radikal prostatektomi yaparken şimdi 125'e indiriyor. Bunları ben özellikle söylüyorum. Çünkü buna büyük kaynaklardan mesaj vermezseniz yanlış algılanabilir. Özellikle kasten bu şeyi veriyor.
Evet.
İsterseniz şimdi kanseri böylece şey yaptık. Demek ki kanserin öldürmesi için sıçraması lazım. Her kanser sıçramaz. Fakat sizde mesela sıçramayan kanserler var. Gliomlar.
Evet.
Ama onlar da öldürücüdür. Etrafı ana yerlere yayıldığı için.
Tabii.
Sıçramazlar. Yani bazı istisnai durumları da bilmemiz lazım. Evet. Sizin alanınıza görüyorum ama kusura bakmayın.
Estağfurullah. Yani çok güzel anlatıyorsunuz.
Estağfurullah. Şimdi demek ki sıçraması lazım ve orada da kendi kolonisini yaşatması için damarlanması lazım. Anjiyogenezis.
Evet.
Etrafa kendi kendine damar yapıyor. Evet. İnsan vücudundan şey. Ve ondan sonra da kendi de ölüyor kanserin, insan vücudunu da öldürüyor.
Evet.
Şimdi bir kere efendim, ölüm hayatın gerçeği. Bunu bileceğiz.
Tabii.
Bizim amacımız cüzi irademizi kullanarak sağlıklı yaşayıp, keyif için değil ama hizmet, insanlığa yardım etmek için sağlıklı yaşamak olmalıdır.
İnşallah.
O zaman yememize, içmemize dikkat etmemiz, spor yapmamız, hareket etmemiz bunlar hepsi bir ibadet. O kadar büyük ibadet ki hele uykumuz bile ibadet. Efendim ne diyor? Alimin uykusu şehidin ki şehit ne kadar büyük bir mertebe.
Tabii.
Onun çok daha onun kanından daha yücedir diyor yaradan. Bir de bir başka bir şey mesela Amerikalılarla konuştuğumuzda Peygamber Efendimiz'in çok mübarek hadisleri vardır. Beşikten mezara ilim.
Evet.
Science from cradle to grave. Ben Amerikalı meslektaşlara bunu söylediğimizde Efendimiz'i tanıtmak amacıyla çok hoşlarına gidiyor. Biz de diyor lifetime science diyor. Yani dünyada ne kadar güzel şeyler yapılıyorsa ister Hristiyan, ister Budist, ister Yahudi yapsın bu İslam'ındır. Ne kadar kötü şey yapılıyorsa eğer İslam aleminde bu kötüdür yani.
Evet.
Yani böyle algılamak lazım. Biz Efendimiz bütün insanlığa, kainata gelen bir peygamber.
Evet, tabii.
Dolayısıyla bir grubun peygamberi bir grubun şeyi değil başka peki, dinlerde evet. olduğu gibi. Şimdi isterseniz müsaade ederseniz bu kanser girişiminden sonra böbrek kanserlerine
evet.
gelelim. Çok Allah'a şükür ki şükür ki artık böbrek kanserleri benim ilk zamanlardaki asistanlığıma göre çok erken yakalanıyor. Niye? Modern hamdolsun elhamdülillah. Modern görüntüleme yöntemlerinin sıklıkla. Mesela sizin branşıyla ilgili bir bel MR'ı çekildiğinde efendim diskopatiyi anlamak için. Orada tesadüfen biz böbrekte bir kitle görüyor mesela. Hemen beyin cerrahı arkadaşlarımız bize gönderiyorlar onu. Efendim bir dahiliye uzmanı bir tüm batın ultrasonografi çekildi. Böbrekte bir kitle görüyor, bize görüyor. Demek ki erken yakalayabiliyoruz
evet,
biz
evet.
bunu.
Evet,
bu muhteşem bir şey.
Evet.
Şimdi bu yeterli değil. Eskiden, demin çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi böbrek bilindiği gibi iki kısımdan ibaret. Bir böbreğin eti, parankimi diyoruz. Bir de böbreğin içine toplayıcı. Ya şimdi bunun toplayıcı yapısının hücre yapısıyla böbreğin parankeminin etinin hücre yapısı farklı.
Farklı evet.
Böbrek tümörleri deyince biz böbreğin toplayıcı sisteminin tümörleriyle böbreğin parankim tümörlerini
ayrı
mütalaa etmeliyiz. Böbreğin toplayıcı sistemin tümörleri mesane tümörleriyle aynıdır. Çünkü aynı benzer epitele sahiptir.
Evet.
Bunlar neden oluşur? Sigaradan. Sigara her şeyin melanetidir.
Evet, tabii.
Akciğer kanseri, böbrek kanseri, mesane kanseri, rahim kanseri. Yani sigaranın genetik şifreyi bozmadığı hiçbir şey yoktur. Hani kalp, efendim anjiyo falan onları bırakın bir köşeye. Çünkü insanlar erkeklik fonksiyonunun da en bozan en önemli etkenlerden birisi sigaradır. Arada hatta
oradaki kas damar hastalığı her şeye zarar veriyor. Tabii, beyine şimdi, zarar veriyor.
Tabii evet, beyine evet, zarar veriyor. Evet. Alzheimer her yani yapmadığı bir şey yok.
Bugün insan zehir kendi
zehir
kendine
yani
gerekiyor. Ama sigaranın üstüne yazıyorlar yani, özdürüştür ya, diye.
Yani ama onu, hata bizde evet, yani hata bizde yani ben hiçbir zaman karşı tarafa bir şey demiyorum. Şimdi Amerika'da bilirsiniz sigara içiyorsa bir insan bir iki dakikasını doktor eğer o anamnezi aldıysa o sigaradan bahsetmek zorunda. Eşe şeriat bu. Yani bir şeyleri önceden engelleyebilmek önemli. Tabii. Efendim. Şimdi bizim konumuz daha sonra eğer uygun görürseniz mesane tümörleriyle beraber bunu da anlatmak isterim.
Tamam.
Efendim. Böbreğin parenkim tümörlerine gelelim. Şimdi biz ne dedim? Bütün çalışmalarımızı, yaptığımız işlemleri guideline dediğimiz ya da kılavuzlara göre yapmak durumundayız.
Evet.
Eğer adli bir şey olursa bize etik kurul yaptığımız evet, işin doğru olup olmadığını bu yaptığımız kılavuzlara uymuş muyuz, uymam ona bakarak karar verecek.
Tabii bilimsel çalışmalara, evet, genel tabii, kabullere
evet, tabii, genel kabullere ha bunlar değişebilir.
Ben öyle düşünmüyorum. Ben böyle düşünüyorum.
Olmaz öyle.
Neye dayanıyorsun?
Neye yani dayanıyorsun? Evet, öyle ezbere yok tabii, iş. Anlatabildim mi?
Tabii.
Efendim. Şimdi böbrek tümörleri benim çok erken asistanlık dönemlerinde erken yakalama böyle görüntüleme yöntemleri fazla olmadığı için çok büyük olarak geliyordu. İş işten geçmiş oluyordu. Evet. Çok zor oluyordu bunları. Şimdi Allah'a çok şükür bunların çoğu 5, 6, 7, 8 santimeyken geliyor. Yine de Amerika, bakın burasını çok önemli vurgulamak. Yine de Amerika'da bile ürologların %60-70'i böyle bir böbrek kanseri yakalandığında bu böbreği olduğu gibi çıkarıp atıyor. Ama artık günümüzde deneyimli merkezlerde evet, böyle değil. Bizim merkezimizde biz 7-8 santim bile olsa böbrek kanserini o bölümü çıkartarak böbreği korumaya çalışıyoruz. Şimdi bana mesela sorabilirsiniz. E hocam ne anlamı var? Böbrek nasıl olsa yedek organ var.
Evet.
Çıkarıp atın. Şimdi yine çalışmalar göstermiş.
O risk yine devam ediyor mu?
Anlatacağım. Evet. Oraya geleceğim müsaade ederseniz. Önce sizi, çünkü bayanlara öncelik vermek evet, lazım. Sizin şeyini unutabilirsiniz soruyu. O risk devam ediyor mu?
Evet.
Şimdi tümörü eğer güzel bütünüyle, çok güzel bir soru sordunuz aslında. Bazen bu tümörler multifokal olabiliyor. Başka yerde de olabiliyor. Bunlar evet, genetik yatkınlığı, von Hippel-Lindau dediğim sizinle de ilgili evet, olan sağlar olabilir. Genellikle öyle genetik yatkınlığı değillerdir bunun.
Evet.
Biz bunu eğer bütünüyle çok deneyimli bir merkezde çıkarmışsak, geride tümör bırakmadıysak tekrar evet, etmez.
Evet.
Ama biz yine bunları takip ediyoruz. Ender de olsa başka yerde primer tümör oluşabilir. O zaman da yine parsiyel çıkartabiliriz.
Anladım.
Yani her hasta kontrol, ama böyle sık, çok sık kontrollara gelmiyoruz. Şimdi Amerika'da bile efendim ne yapılıyor? Bu böbrek, çünkü parsiyel nefrektomi çok zor bir ameliyattır.
Evet.
Onu söyleyeyim. Çünkü siz benden daha, beyin de böbreklerde end arter dediğimiz ana besleyici arterleri başka damarlarla ağızlaşmaz.
Evet.
Kestiniz mi gider. Beyin damarları da öyledir.
Evet, evet.
Hassasiyet gösterir. Hele bu kanser böbreğin daha iç alanlarında damarsal yapıların arasındaysa bu ameliyat daha da zordur. O zaman ne yapıyoruz biz? Böbreğin, şimdi böbreğin arteri, renal arteri biz geçici olarak klempladığımızda, tıkadığımızda 20-25 dakika maksimum kansızlığa dayanabilir. Ondan sonra ölür böbrek.
Evet.
Tabii.
Ama biz onu klampe ettik. Böbrek buz çamuruna koyduk. Böbreğin hipotermisini sağladık. Bir saat, iki saat dayanabilir. İstediğimiz kadar biz işlem yapabiliriz. Bakın teknoloji nereye getirdi. Ama deneyimli merkezlerde bizim gibi biraz ifade etmek isterim. Çoğunda bizim böbreği soğutmamıza gerek kalmıyor. Biz o 20 dakika içerisinde o böbreğin kanserini çıkartıyoruz. Tamirini yapıyoruz. Hatta çoğu 10-12 dakika bile sürmüyor.
Bayağı kısa süreler.
Ama var bu deneyim. Her şey deneyim. Şöyle söyleyeyim. Mesela 100 bin saat belki çok enderdir ama uçan pilotla 50 bin saat, 75 bin saat, 20 bin saat uçan bir pilot aynı olmaz.
Tabii kesinlikle.
Doktorluk o yüzden ölünceye kadar doktorlukla uğraşmak lazım.
Evet.
İşte başka yerlere Türkiye'de mesela evet. 15-20 bin doktor idareci. O deneyimli insanlar maalesef deneyimlerini aktarmadan başka yerlere böyle şey olmaz.
Evet.
Batı'da böyle bir şey yoktur. Ölünceye kadar doktorluk yaparsın ama ondan sonra birebir öğretirsin. Biz de halbuki yani şimdi meslektaşlarımı o yüzden kesinlikle ben suçlamak istemiyorum. Sistemdeki bir takım revizyonlar yapılması lazım. Bir başka önemli noktaya temas edeceğim. Sağlık Bakanlığı'nın son zamanlarda çok üstüne durduğu rahimlerin de %75'i gereksiz yere alınıyor. Histerektomi diyoruz onlar evet. Rahim alınmasına. Mesela bu İskandinav ülkelerinde 1.4. Amerika'da 6'lardaydı şimdi 6-7'lerdeydi şimdi 4.5'a düştü 1.000'de. Şeyde 4.7 İtalya'da bizde anormal yüksek. Evet. Sezeryen %45-50 bizde. İngiltere'de %15. Yani Sağlık Bakanlığı iyi çalışmalarda bulunuyor ama maalesef yani bir yerlerde bir eksiklik var. Ya biz doktorlar yeterince anlatamıyoruz ya bizim insanımız ağrı çekmemek için hemen sezeryen olmak istiyor filan. Yani bir şeyler var. O da benim işim değil. O daha çok hükümetin.
Bizde yani karar vermek gerekiyor. Tabii. Mesela çok iyi bilirsiniz. Evet. Appendiks yani rahatsızlandığında o birçok insan bazen fazlasıyla çıkartıyor en ufak bir şeyde.
Tabii.
Bazısı da evet. Çok aşırı bir şeye giriyor. Bir kısmını bırakabiliyor. İdeal oran %70'tir. Çok enteresan. Evet. %100 değildir.
Evet, evet.
Yani
çok
çıkardığınız appendikslerden %100'ü
çok doğru.
Şeyse
çok doğru.
Hasta çıkarsa bu yanlış yapıyorsunuz.
Çok
demektir.
Doğru şimdi.
%70'den hasta %60'ı hasta çıkarsa yine yanlış yapıyorsunuzdur. %70'dir doğru oran.
Şimdi efendim şimdi mesela histerektomi de İtalya'dan 1000 küsur histerektomi yani rahime alınması retrospektif. Evet. Yani o kadar önemli bir noktaya temas ettiniz ki biz hep bunları geniş çalışmalardan öğreniyoruz. Retrospektif yani geriye dönelik olarak patolojik olarak inceleniyor. Bunların sadece %10'unda kanser saptanıyor. Demek ki %90 gereksiz yere rahimler
alınmış. Gereksiz yere tabii alınmış.
Yani bakın sizin dediğinizi evet. Destekler mahiyette bir şey.
Evet.
Yani biz her şeyi zamanla öğreniyoruz ve maalesef hep bunlar batı kaynaklı. Yani bizim oturup böyle bazı şeyleri önümüze koymamız evet. Lazım. Şimdi dediğim gibi bu böbreği çıkartırken nadiren biz. Ha peki baştan bir soru sordum. Sizin araya girdiniz daha önemliydi. Şimdi hatırladım onu. Neden peki böbreği biz olduğu gibi çıkarıp atmayalım?
Evet.
O da çalışmalarla belirlenmiş. Bir grup
tamamen
çıkarmış öbür grupta parsiyel yapılmış.
Evet.
Parsiyel yapılanlar yani nefron koruyucu yapılanlar daha uzun yaşamışlar. Efendim kardiyovasküler şikayetleri olmamış.
Kalp damar,
Alzheimer evet. Olmamış evet. Anlatabildim mi? Yani bu hayat kalitesi hayat yaşamını uzattığı için biz parsiyel evet. Yapıyoruz.
Evet.
Haklı bir
onun da, onun da bir haklı keyfi yapmıyoruz.
Evet.
Anlatabildim mi?
Peki bu tümör evet. Bakın şimdi burada kenara kadar ulaşıyor. Ha. Tam içeride olursa nasıl onu çıkarmak?
İşte çok zor işte o. Onu çıkarmak.
Zor değil mi? Evet.
Yine çıkıyor mu?
Tabii yani evet. Yani şimdi enaniyet reklam olmasın.
Estağfurullah.
Şimdi tabii çıkartılabiliyor.
Evet.
İşte o zaman mesela belki bir yarım saat 45 dakika öyle ince bir iş ki o.
Evet.
Böbreği soğutuyorsunuz. İnce ince şey yapıyorsunuz. Tabii ki çıkart. Bir de kolay da şimdi böbrek kanserleri etrafı böyle saldırgan değil de daha bir kapsüle daha kolay çıkarılabilir şekilde. Ha şimdi çok önemli bir noktayı bana hatırlattınız. Şimdi bu durumlarda bizim kanser ameliyatı ikiye ayrılır. Bir mecburi korunması gerekenler bir de selektif, elektif yani korunsa daha iyi olur denenlerden. Eğer bu bahsettiğiniz tümör tek çünkü bu bahsettiğiniz içerilerdeki evet. Tümör son derece büyük deneyim isteyen bir
evet.
Ekip ve kişi tarafından yapılmalıdır. Öbür böbrek sağlamsa hastanın yaşı da belirli bir yaşa gelmişse bu kadar zahmete, bu kadar strese girmeye gerek yok. Bunu çıkarıp atabilirsiniz. Evet, evet. Çünkü yaş 60 yaşında, 70 yaşında bir insan.
Evet.
Ama gençse bunu mutlaka korumak zorundasınız.
Evet. Evet.
Yani bu işin teknik detayları. Ama bu böbreği daha önce bir başka nedenle alınmış. Mecbursunuz bunu şey yapmakta.
Tabii.
Çünkü o zaman ne oluyor? Hastayı siz yaşam kalitesini tamamen bozacaksınız, diyalize vereceksiniz. Anlatabildim
mi? Evet.
Yani dolayısıyla işte o ancak dünyada bile sayılı merkezlerde yapılabilen incelikte bir operasyondur.
Benim,
siz onları daha iyi biliyorsunuz. Çünkü onlar birbirleri anastomoz etmeyen şeyler. Ama o işte soğutmayla biz onu böbreğin arterini klamp ettikten sonra bir torba içerisine alıyoruz böbreği. Buz çamuru koyuyoruz oraya. O buz çamuruyla bir saat, bir buçuk saat, iki saat istediğim gibi ben oynayıp ince ince o kanseri çıkartabilirim. Evet.
Böbrek tümörlerinde net tedavi mutlaka cerrahi midir?
Çok güzel bir soru. Evet. Evet.
Öyle değil mi?
Bitmedi ama. Kovuyu açacağız. Böbrek kanserleri çok heterojen, sağ gösterilip sol vuran tek tip kanserler değillerdir. Böbrek kanserlerinin hemen hemen hiç, şimdi bir de biz bu parseri niye yapıyoruz? Böbrek kanserleri ne kadar küçükse, mesela 2 santimin altındaki böbrek kanserleri çıkarıldığında %30'u bunlar selimdir. 3 santimin altında %20'si selimdir. Biz 3 santim tümörü çıkardık, kanser gelmedi, boşu boşuna böbreğini almış olduk. Bakın parsel nefrektomi ne kadar önemli.
Evet.
Çok iyi bir noktaya temas ettiniz.
Benim bir tanıdığıma biz yakınlarda bir ameliyat yaptırdık. Evet. Yüzeye yakın bir tümördü.
Çok kolaydır onlar.
Evet. Güney Kaliforniya'da
tabii.
Çok tanınmış bir cerrah. Belki siz de tanıyorsunuzdur muhtemelen. Hiç böbrek damarında mandallamadan
güzel.
Doğrudan o bölgenin işte minnacık damarını şey edip çıkardı aldı.
O benim asistanlarım yapar onu.
Evet.
Çünkü ne dediniz? Kenarında.
Evet.
Esas onu yapsın bakalım.
Evet, içeride.
Esas çünkü şimdi böbreğin damarlanma, şimdi efendim bunu avucunuzun içi gibi böbreğin damarlanmasını çok iyi bileceksiniz. Nerede tehlike var.
Evet.
Şimdi pek çok deneyimi olan bir hekim bizim merkezimiz gibi böbrek damarını klampa etmeden, çünkü böbrek damarını siz 20 dakika bile klampa etseniz buna reversible, irreversible değil. Bunun %100 fonksiyonu geri döner. Ama buna rağmen bile biz pek çok vakada böyle bahsettiğiniz gibi kenarındaki şeyde hiç böbrek damarını klampa etmeye ihtiyaç duymadan biz onu çıkarıp atabiliyoruz yani.
Bunu çünkü orada bile yapıyorsunuz değil mi?
Hayır. Açık parsiyel nefrektomi laparoskopiyle iyi yapılamaz.
Evet.
Mutlaka açık ameliyat.
Şimdi bir de açığı da kimin yaptığı önemli. Şu kadar. Zaten siz nefrektomi yaptınız laparoskopik. Zaten bu kadar kesiyle çıkartıyorsunuz onu.
Evet.
Yani o da bir kandırmaca. Laparoskopiyle, mesela 1000 tane laparoskopik yapan adam onu yapabilir. Dünyada 1-2 tane yoktur o. Şimdi Amerika'da bir takım oyun vardır. Daima bu işin en eksperi, en çok vaka yapmış insan vakalarınız çıkar. Sen zannedersin ki bunu her yapamazsınız. Biz hani learning öğrenme, öyle kolay bir iş değildir onu yapabilmek. O kadar önce. Çünkü laparoskopiyle niye yapılmaz? Siz 20 dakikadan önce o işi bitirmek zorundasınız.
Evet.
Laparoskopiyle o işi yapamazsınız. Çünkü böbrek arterleri hiçbir şekilde lazerle, koterle kanaması durdurulamaz.
Evet.
O teknoloji çıksa, şu ana kadar öyle bir teknoloji bulun, mutlaka biz kestiğimiz damarları dikmek zorundayız. Onun da vakit geçecek o zaman. Tabii. 20 dakika sen laparoskopik yaptın.
Evet.
Bir saat sürdü. Böbrek zaten gitti.
Bir
yani bir niçin? Doğru. Yani Allah saklama. Allah biz kendimizi değiştirmezsek bizi saklamaz Allah. Fiili de ondan sonra yaradandan isteme. O zaman yani ben kendimden bahsedeyim. Siz o kadar hafakanlar boğarcasında bu meslekle bütünleşmişsiniz ki yapıyorsunuz. Allah'ım diyorsunuz beni mahcup etme. Öyle umut bulacak bir inanılmaz bir yardım geliyor ki orada. Diyorsun ki Allah'ım bu benden değil senden.
Maşallah.
Bunu, ama sen önceden senelerce bu deneyime sahip ol, onu vermez Allah. İstediğin kadar sen kavli dua yap. Öyle mi? Yanlış bir şey söylüyorsam düzeltelim.
Estağfurullah. Tabii ki çok tecrübe edinmeniz gerekiyor.
Tabii çok da her şey öyle. Ama bunu inançsız bir insan da olsa Allah yine ona verir. Allah kanunlarını Müslüman, Hristiyan, Yahudi diye ayırt etmiyor ki. Yaradan'ın kanunları hepimiz için geçerli. Çok belki ihlaslı kullarına arada kendini hatırlatma amacıyla bir şeyler verebiliyor. Bunu hatırlayana, anlayana, inanmayana da veriyor ki beni hatırlasın diye. Nasıl insanlar sıkışınca inanmasa bile Allah diyorlar.
Evet.
Anlatabildim. Şimdi demek ki çok güzel sorular soruyorsunuz. Eskiden biz bu kitleyi çıkardıktan sonra bu kitlenin buradaki altında tümör kaldı mı diye Frozen'a gönderdi. Ona da gerek kalmadı şimdi. Evet. Yine çalışmalar gösterdi ki çok küçük bir yerde bir de böbrek tümörleri heterojen kanserlerdir. Bazıları aşırı anarşisttir. Bazıları masumcaydılar. O yüzden biz çıkardığımız işin kendimizin başarısını çok iyi bir patoloji departmanının bu işi değerle. Bakın burada doktor kadar patoloji departmanının da çok deneyimli olması çok önemli.
Evet.
Şimdi ben çıkardığım işin doğruluğunu, eksikliğini, o Amerika'da biliyorsunuz patologlardan cerrahlar çok korkarlar. Onların hatalarının eksiklerini yüzlerine vuracaklar diye. Evet. Bizde öyle bir şey yok. Anlatabildim mi? Bunun değerlendirmesi, ona göre biz ne bir tedavi yapacağız. Fakat şunu söyleyebilirim. Böbrek kanserlerinde radyoterapi, kemoterapi gibi bir tedavi maalesef günümüzde yok.
Evet.
Mesela mesane kanserlerinde var ilave, yani adjuvan ilave tedaviler diyoruz.
Evet.
Cerrahide ne yaptın? Yaptın. Şimdi bir başka önemli noktaya temas edeceğim. Bir de son 15-20 yılda maalesef hala da emekleme safhasında olan özellikle küçük tümörlerde RF dediğimiz ya da hipertermi dediğimiz dışarıdan perkutan ameliyat yapmadan şeyler var, tedavi modaliteleri var. Ama günümüzde maalesef cerrahinin yerini tutacak hiçbir tedavi modalitesi bunun yerine geçmemiştir.
Tabii rahat ediyorsunuz, çıkartıyorsunuz, izliyorsunuz. Yani,
tabii, inşallah. Yani cerrahi ilave bir kanser şeyi olmuyor. Evet. Ha bu pelvis tümörlerinde ise o zaman buradaki lenf düğümlerini de ilaveten çıkartabiliyorsunuz.
Evet.
Onlara da radyoterapi verebiliyorsunuz. Böbrek tümörlerinde çünkü radyoterapinin ve kemoterapinin hemen hemen hiç yeri yoktur. Şimdi mesela sizin meslekte pek çok tümörler artık modern radyoterapinin gelişmesiyle CyberKnife, Gamma Knife'la siz bir nevi radyo scalpel, yani radyoterapi bıçakla keser gibi, çünkü öyle radyoterapilerde gelişme oldu ki artık etraf dokuları yakmadan sadece oraya, hele bir de proton tedavisi var şimdi. Amerika Türkiye'ye gelmedi o. Belki bir 30-40 milyon dolar en azından o ünite kurmak. Ama orada da IMRT ile konformal radyoterapi ile hemen hemen etkisinin aynı. Şimdi her şey Amerika'da tartışılıyor. Şimdi onun üçlü MD Anderson'da konformal, eksternal beam ve proton tedavisinin radyoterapi karşılaştırmaları sonuçları bekleniyor.
Evet.
Yani devamlı bir fikir jimnastiği, devamlı bir çalışma şey yapıyor efendim. Böbrek tümörleri de heterojen tümörler. Bir de biz bunları Furman gradi ile değerlendiriyoruz. Şimdi demin dedim ya, Furman diye bir adam bulmuş onu. İyi, orta, kötü. Bu hücre yapısı eğer patolog tarafından değer. Furman 1 derse bunun daha sonra sıçrama ihtimali çok az demektir. Furman 2-3 daha tehlikelidir. Yani şunu da bileceğiz ki şimdi kanser yaptın. Büyük bir güzel çıkardın. Furman great geldi. Senin hiçbir şeyin yokken bir yerde 10 sene sonra metastaz çıkabilir. Şimdi hastalar zannediyor ki ben aman kanser, bir kere kanseri yendim diye lafı ben hiç sevmiyorum. Bir takım sanatçılar çünkü ben kanseri yendim. Ya yani büyük konuşmamak lazım.
Allah verir şifayı. Doktor
diyor ki efendim bu kanser bitti. Hayır efendim. Ben hiçbir zaman hastama ömür biçemem.
Evet,
bu benim işim değil. Ben cüz-i iradenin bana verdiği çalışma gayretle yapabildiğim şey mi? Yaradan'dan şifayı. Ben tabii. Yaradan'a ben vasıtayım. İddialı konuşamam ben. Evet. Öyle mucizevi şeyler olur ki insan şaşırır kalır. Bunların çoğu da yalnız teşhis hatasındandır. Onu da söyleyeyim. Bakın dikkat edin. Evet. Şimdi ben kanseri atlattım. Sen yanlıştan, sen kötü iyi kanseri kötü kanser tanısı koyduğu için atlattığını zannediyorsun. Patoloji ne kadar önemli görüyorsun.
Evet.
Yani bunlar çok faktörlü şeyler. Evet. Yani hekimlik büyük bir fedakarlık mesleği. Bu işi çok sevmeden, hele şimdi günümüzde bir sürü doktorlar dayak yiyorlar. Bir başka şeyi böyle bir yaramdan bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Hastanelerde gereksiz yer o kadar ziyaretçiler ki olmaz efendim. Hastane efendim da enfeksiyon kaynıyor deyince ya burada demek ki bu hastanede enfeksiyon varmış diyenler geliyor. Hastanenin bünyesinde bütün mikropların misafir olduğu hatta konumlandığı bir enfekte yerdir hastane.
Evet.
Buraya çocukların getirilmesi çocuklara zarardır.
Yaşlılara
gelmem. Kısa ziyaret. Bir de bakın artık maalesef bir takım sistem hataları nedeniyle biz doktorlar korkuyoruz insanlarla mücadele etmekten.
Evet.
Efendim hastane bak.
Bizim çok uygun o tarz yani kalabalık ziyaretler olsun.
Ama bu
hastayı daha hasta yapıyor. Daha, bir odaya doluşuyor.
Ben hastayla pazarlık. Kardeşim bu ameliyat olacak. Evet. Kesinlikle ziyaretçi istemiyorum.
Evet.
Gelmeyecek. Şimdi mutlaka dışarıya da çıkartıyorum. Çünkü hasta ve yakınları daima eleştirisel bakıyor. Efendim benim damarımı patlattı. Damarıma giremedi. Pansuman yaparken öldürüyordu az daha. Bir başka söyleyeyim. Ben eşime çok saygı duyarım. Efendim uçakla iniyoruz mesela. Efendim uçak biraz sert iniyor. Aa bu pilot iyi değil. İyi indiremedi. Ya hanım diyorum. Yan rüzgarlar var ondan öyle indi. Şimdi dışarıdan görüldüğü gibi değil hiçbir şey. Anlatabildi mi? Efendim. Öyle mi? Yani efendim yani o yüzden herkes kendi mesleğinin dışında herkes de her şeyden bahsediyor. İlaçlar veriyor, bilmem neler veriyor.
Tavsiyeler.
O yüzden yanına kimseyi almayacağım ben. Tabii sonra bizim de bir takım eksiklerimiz oluyor. Biz canla uğraşıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim o zaman. İsrail'de ve Kaliforniya'da doktorlar grev yapmış. Onda Amerika'da bile disiplinli yerde ölüm oranları düşmüş. Yani tababette eksikliğe yapılıyor gayet tabii. Bunu mühim olan en aza indirmeye çalışmak.
Evet.
Ama bizim bu arada çok oranda hastalarımıza faydalı oluyoruz. Efendim. Başka sorunuz varsa?
Benim son vaktimizin de sonuna geldik evet. Galiba. Son olarak gerçi siz biraz bahsettiniz ama hocam bu böbrek kanserleri metastaz kaynaklı mıdır? Yoksa metastaz yaparlar mı başka organa?
Şimdi bir büyük tümör ne kadar küçükse,
evet.
Yani o kadar muhteşem bir soru ki, yani bunu iltifat için söylemiyorum. Şimdi kocaman bir böbrek tümörünü çıkardınız.
Evet.
Akciğere metastaz yapmış. Şimdi her kanserin efendim tümörü büyütücü growth faktör dediğimiz faktörü vardır. Siz ana tümörü çıkarınca başka yere özellikle akciğer şeylerinde akciğere metastaz yapmış böbrek kanserlerinde o metastazın hayat damarlarını kesiyorsunuz. Spontan regresyon dediğimiz kendi kendine o tümörü yok ediyor. Ama bu 6 ay 1 sene sürüyor. 6 ay 1 sene kazanıyor yine insan.
Evet,
demek ki bir tümörün demin Furman Gray'den bahsettim. Ne kadar hücre yapısı anarşistse o kadar siz mükemmel çıkarsanız bile daha sonra atlama, sıçrama ve orada yerleşme imkanı olabilir. O yüzden biz zaman zaman kontrol ediyoruz. Ve hastalara da bunu anlatıyoruz. Mesela meme kanserlerinde çok güzel yaptı, her şey mükemmel. 10-15 sene sonra retroperitoneal alanda kanser çıkabiliyor.
Tabii.
Heterojen yapılı kanserler. Biz bilemiyoruz bütün bunları. Ama biz bu arada da eğer o hasta ameliyat olmasa 10 sene gidecek. Yani bu kazancını düşünmüyor hasta. Zannediyor ki elimizde sihirli değnek var. Öyle bir şey olsa ben kendime kullanırım önce onu. Ama yaşam kalitesi vesaire. Tabii burada hekime bağlı. Şimdi bir hastalığı, bir kanseri bir hasta tedavi etmede evet. 3 tane faktörü var. Bir, hekime bağlı faktörler. Hekim o konuda çok deneyimli, el becerisi ve literatür takip eden birisi olması lazım hekime bağlı.
Evet.
İki, kanserin bizzat yapısı. Bazı kanserler, efendim aşırı saldırgan olmayan kanserler. Ya da kanser yayılmış etrafa. Mesela böbrek kanseri ne olmuş? Diyodenuma yayılmış. Sen o diyodenumu da çıkarmazsan kanseri yarım bıraktın demektir.
Tabii.
Bir de hastanın genel sağlık durumu. Bu bahsettiğim 10 tane riskten ibaret. Mesela bir şey, önemli bir şey söyleyeceğim. Biz efendim merkezimizde işte böbrek kanserlerinde kanser, buradaki kanser ve o kadar büyür ki, bakın burada toplayıcı damar var.
Evet.
Vena cava. Bu ta gider atriumun içerisine kadar uzar. Yani kulakçık mı oluyor?
Kulakçık.
Kulakçık evet. oluyor. Onu bile biz çıkartırız. Hayat 5-6 sene yaşar. Ha bunu biz nereden biliyoruz? Bir hepatoseliler, yani karaciğer kanserinde de vena cava içerisinde yayılır. Onu ameliyat ederseniz bu bir hatadır. Çünkü bu hastaların yaşam şansı yoktur. Biz bunu yine çok merkezli, çok uluslu çalışmaların sonucuna yer elde ediyoruz. Şimdi o zaman torak abdominal giriyorsunuz. Torak abdominal yukarıdan bir kesiyle hem perikardiyo açar kalbe hakimsiniz, hem efendim akciğere hakimsiniz, hem retroperitoneal alana, 4 tane ana boşluğa hakimsiniz siz. Vena cava'yı kesip içindeki kanseri çıkartıyorsunuz. Atriumdan da kanseri çıkartıyorsunuz kalp evet. akciğer makinesine bağlamadan. Ve bu hasta 3, 4, 5, hala 6, 7 senedir yaşayan hastalarımız var bizim
Maşallah.
Mesela. Anlatabildim evet, mi? Evet. Yani bilmem sorunuza cevap evet, oldu mu? Evet, böbrek kanserleri en heterojen, en yani tek bir, her kanser aynı kanser. Çok masumları olur. Mesela onkositomlar masumlardır. Efendim papiller kanserler daha saldırgandır. Yani 7-8 tane tipi vardır. Bazen çok da ender gözüken kanserler vardır.
Evet.
Bir de radyoterapinin de kanser yapacağını unutmamamız lazım. Evet. Tomografinin çok sık çekilmemesi gerektiğini bilmemiz lazım maalesef. Onlar da kanser yapıyor. En fazla 2 kere yapmak lazım. Bunları da bilmek lazım.
Avantajları, dezavantajları.
Tabii. Görüşmeler yani hekimlik mesleği mi? Zaten bu. Evet. Yani neyi, ne zaman, nasıl evet. yap. Mesela çocuk ürolojisi benim aynı zamanda diğer diplomam. Çocuklarda gereksiz yere reflü bakılıyor mesela. Habire ışık oluyor çocuk. Hayır. Yani her yapacağımız işlemin, ameliyatın, tedavinin bir yan etkisi, evet. bir görüntüle ultrason dışında bir yan etkisi olacağını bilerek kılı kırk yararcasına, hasta anlamasa bile, hasta ben mesela empatiyi de kabul etmem. Görevimi en iyi şekilde yapmak önemlidir benim. Ben hastayı, kendimi hasta yerine koyarsam iş yapamam ben. Biz empatiyi de yanlış anlıyoruz. Hasta böbrek taşından anormal ağrı çeker. Benim umurumda değildir. Çünkü o önemli bir şey değildir. O taşı düşürecektir.
Evet.
Ama hastanın hiçbir şikayeti olmaz. Hastanın hayatı gidiyordur. O beni daha çok alert, daha çok heyecanlı, daha çok ona ilgi göstermemi gerektirir. Hastanın beklentisiyle benim ona vereceklerim farklı olduğu gibi, hastanın şikayetlerine benim göstereceğim ilgiyle hastanın şikayeti olmasa da benim onun üzerindeki hassasiyetim daha farklıdır. Bu çok farklı. Yani hekimlik çok zahmetli bir meslektir. Bu meslek sevilmeden,
evet.
yani benimsenmeden yapılmaz diye düşünüyorum.
Yani vicdanlı, Allah rızası ya, uygun tabii, hareket tabii. tabii en önemlisi inşallah.
Tabii,
i̇nşallah.
tabii. Yani Allah'ı, evet. inancı iyi anlayan, şimdi evet, evet. şekil olarak anlamışın, mesleğinde iyi olmamışın, o Allah'ı anlamak değildir. O işini çok iyi bilmek zorundasın. O zaman Allah'ı anlamanın içini doldurmak önemlidir yani. Ve şey yapmayan, başka dinden birisi de Allah'ı anlayabilir. Biz onu, Efendimiz'i tanıtmamış olabiliriz. O bizim eksikliğimiz. Bizim işte o yüzden sizlerin yaptıkları, yani İslamiyet'i, inancımızı tanıtmak o kadar önemli bir şey ki. Ama böyle sizler gibi böyle yani Batı kafasına yakın, Batı sistematiği İslamiyet'e en yakın sistematiktir. Ben pek fazla politikaya girmeyeyim, yanlış anlaşılabilir. Tamam mı?
İslam tabii modernlik, güzel ahlak, sevgi, şefkat tabii inşallah.
Evet. İnşallah. Ehliyet, en başta belki ehliyet.
İnşallah.
İnanç, ehliyet yani. Her şeyi ehliyene veriniz diyor.
Tabii doğru. Evet. Allah razı olsun. O kadar güzel anlattınız.
Estağfurullah efendim.
Sizi bir daha ağırlayacağız. Yani
benim için evet, şeref olur. Bir şeref peki duyuruz. Sizlerden ben aldım enerjiyi.
Estağfurullah.
Kameraman kardeşlerime de
Allah
teşekkür
razı olsun.
Ederim. Yani çok
çok anlaşılır, çok bilimsel ve şeyde çok güzel anlaşılır böyle. Çok değerli toplu güzel anlattınız.
Çok mutlu oldum. Benim için şeref.
İnşallah çok hayırlara vesile olur.
Çok teşekkürler. En güzel nokta bu. İnşallah hayırlara vesile olur.
İnşallah.
Allah bize hata yaptırmasın ama biz o gayrette olalım.
İnşallah. Yani İnşallah.
Öyle şeyler oluyor ki böyle bir şey yapıyorsunuz. Allah hani kesen eli yapan eli bilmem ne şey denir ya. O anda bistünün senin başka yere gidiyor. Ya da orada bir şey oluyor seni birisi uyarıyor. Bir ilham geliyor. O zaman anlıyorsun ki Yaradan senin de beraber yani.
İnşallah.
Evet.
Hocam tekrar teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizin gibi değerli doktorlara her zaman ihtiyacımız var.
Eksik olmayın. Çok arkadaşlarımız var. Yani inanın çok iyi gençler geliyor. O nedenle yani ben çok ümit varım
tabii siz
inşallah.
Çok da doktor yetiştirdiniz, hekim yetiştirdiniz.
Bayağı yetiştirdi. Onların çoğu hakikaten. Bir de tabii yurt dışına gitmeden, kongrelerde görmeden, dışarıya gitmeden eksiğini fazlalığını göremez. Şimdi hacca gidiyoruz devamlı. Ya bir kere iki kere gittik. Ya dışarıya. Her tarafa gidin, görün. Bizim neyimiz güzel, neyimiz eksik. Dünya artık bir köy haline geldi. Efendimiz evet. Hep hicreti. Hicret edin ben onu yaradan diyor değil mi? Evet. Hicret edin ben işinizi kolaylaştırın. Öyle sıkıntılar çektik ki biz şahsen. Hicret ettik, gittik bir şeyler öğrenme. Umulmadı kolaylıklar oldu yani. O sıkıntılara Allah bir şekilde vesile ediyor. Bir şeyler öğreniyorsun. Yani ben belki 1,5 sene Amerika'da kaldım. Yılda en az 2-3 kere yurt dışına gidiyorum. Şimdi bu sene Amerika'da 2 tane bildirim var. Dünyanın en prestijli 17-18 bin Euro'nun katıldığı efendim. Bu sene efendim New Orleans'ta yapılacak kongre. Her sene başka eyalette yapılıyor. 2 tane bildirim var. Geçen sene 4, ondan evvel 5 taneydi. Bütün bu çalışma. Bir de her şeyi belgelemek önemli. Bu yaptığınız ameliyatları videoladınız, belgelemediniz bir şey değil. Her şeyi arşivlemek önemli.
Evet.
Yani ezberedi. Şimdi orada Osmanlı'da da, Amerika'da da şimdi, eski Osmanlı'da diyelim, iyi bir arşivleme sistemi vardı. Bu bilgiler bize daha sonra eksiklerimizi giderme, yaptıklarımızı revize etme imkanı veriyor.
Evet.
Arşivleme olmadan da olmaz. Biraz vakti uzak geçirdik ama.
Estağfurullah.
Tamam. Çok güzel anlatıyorsunuz. Allah razı olsun.
Çok uzun bayağı konuştuk. Ne kadar konuştuk? Bir saat oldu mu? İyi.
Biraz geçti bir saat evet.
Tamam.
Peki o zaman kapatıyorum.
Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Ben çok mutlu olduğumu söylemek isterim.
Biz teşekkür ederiz.
Peki, Allah razı olsun.
Sağ olun.
İnşallah Allah
saygılar sunuyorum İnşallah. Herkese. İnşallah faydalı olur.
İnşallah. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir hocamızı Profesör Doktor Şinasi Yavuz Önol hocamızı ağırladık. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Yani burada Kordia da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi
aslında dağılık çünkü düşen bir sistem kapkaranlık içerisinde şu kadar bir hareket